Yabancı misafirlerimiz var. Onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Belki siz söylerseniz onlara. Şimdi bugün farklı bir şey yapacağız. Daha önceden Yaratılış serisine devam ettiğimi biliyorsunuz. Daha çok işte normalde Yaratılış 17. bölüm üzerine konuşacaktık bugün. Ama bir türlü Rab o bölüme odaklanmama izin vermedi. Ve ya Rab ne konuşacağız pazar günü diye bütün hafta boyunca sorunca, geçen akşam çocuğumu yatırırken, akşamları kızlarımı ben daha çok yatırırım, Rab yüreğime bu vaazı koydu. Kilise nedir? En güzeli birazcık gelin bu zamanı interaktif yapalım. Yani çok uzun uzadıya cevap vermeden şu arka plandaki bültenden de ana hattan da kopya çekmeden gelin kendinize şu soruyu sorun. Kilise nedir ya? Kilise nedir? Ne iş yapar kilise? Niye var? Yani pazar günü toplanıyoruz, tapınıyoruz, vaaz işitiyoruz. Yani baksana ne güzel ışıklandırmalar var, ses sistemi var, aplikler var, resimler var, güzel bir bina. Kilise nedir? Aynen öyle. Size özellikle bültenin arkasında bir çizelge hazırladım. Çizelgeyi bence saklayın. Yani çünkü emek emek bütün kutsal, bütün yeni antlaşmayı tarayarak özellikle kilisenin anlamı nedir? Bireysel imanlı kilisenin içinde nedir? Mesela çok basitinden çizelgeye hemen bakarsanız 1. Timoteus 3:15'te kilisenin ev halkı olduğunu söylüyor. Ama ev halkı olan kilisenin içerisinde bireylerin de çocuklar ve kardeşler olduğunu söylüyor. İsa Mesih'in ilk doğan en büyük oğul olduğunu, Rab Tanrı'nın baba olduğunu ve aslında bu benzetmenin anlamının kilise içerisinde aile sevgisi ve himayenin olması gerektiğini anlattığını görüyoruz. Ve böylelikle devam ediyor. Kilise nedir? Egemenlik, krallık, kahinlik, tapınak, bina, beden, Tanrı'nın topluluğu, Mesih'in topluluğu, inanlılar topluluğu, öğrenciler, köleler, hizmetkarlar, sürü, ordu. Diyeceksin ki ya ordu? Evet, ordu. Eş ve gelin. Ve ardından da içerisinde bizlerin kim olduğunu söyler. Çocuklar, kardeşler, vatandaş, kahin, taş, üye, kutsallar, yabancı, bedeli ödenip satın alınmış kişiler, inanlı, öğrenci, hizmetkar, koyun, asker. Ve arkasından da anlam sütunu var. Biraz önce Sedat abi ne güzel söyledi. Dedi ki, Tanrı'nın halkı. Peki, ondan sonra sormak lazım. Tanrı'nın halkı ne iş yapar? Tanrı'nın halkı sadece pazar günü bir araya gelmek, ilahi söylemek ve vaaz işitmek için mi vardır? Yoksa pazar günü aslında sadece Tanrı'nın halkını ruhsal olarak beslemek için mi vardır? Tanrı'nın halkının bir amacı vardır. Özellikle beden benzetmesinde şöyle denir. Tanrı onu Efesler 1:21-23'te Tanrı onu Mesih İsa'yı bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak bütün adların çok üstüne çıkardı. Her şeyi ayaklar altına sererek ona bağımlı kıldı. Onu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. Kilise onun bedenidir. Her yönde her şeyi dolduranın doluluğudur. Şimdi senin bedenin, senin istemin dışında hareket eder mi? Efendim? Ederse bu hastalıktır. Şöyle diyelim. Ama onlar senin için çalışıyor. Gene de beynin direktifleriyle çalışıyorlar. Ha şimdi benim söylemek istediğim şey ise tam olarak şu. Beyin bir şeyi yapmasını söyler bedenin ama beden onu yapmazsa bu normal midir? Evet. Bunun birçok farklı ismi var. Parkinson, Alzheimer. Yani şimdi ruhsal beden içinde bu böyledir. Eğer baş bir şey yapılması gerektiğini söylüyorsa ama bedenin üyeleri, parmak, göz yapmak istemiyorsa bu normal değildir ve bu sağlıksızdır. Sağlıklı olan bedenin üyelerinin başa mutlak itaatidir. Ve bugün ruhsal bedenin en çok zorlandığı şey bu mutlak itaattir. Tanrı onun bedeni olmamızı ister. Öyle ki bu beden Tanrı'nın istediği işleri yapsın ve bu işleri yaparken de Tanrı'ya hizmet etsin. Tanrı'ya hizmet ederken de onun amacını, onun arzusunu, onun planını yerine getirsin. Biz özellikle yaratılışa baktığımızda Tanrı'nın işlerini görebiliriz. Görebiliriz. Yani çiçeklere baktığında, dağlara baktığında, doğaya baktığında, insana baktığında, insanın yaptığı işlere dahi baktığında Tanrı'nın işlerini görebilirsin. Ama onun bütün doluluğunu göremezsin. Bütün doluluğunu gördüğün tek bir yer vardır. O da Tanrı'nın kurduğu topluluktur, bedendir. Bütün doluluk ancak bedende gözükür. Tabii bunları şey yaparken her zaman kafanızın şurasında şu soruyu sorun. Ben bu bedenin ne kadar uyumlu bir parçasıyım? Çünkü en büyük eleştirimiz kendimize olması gerekir. Ben bu bedenin ne kadar uyumlu bir parçasıyım? Ne kadar bu bedenin isteklerine itaat ediyorum? Ne kadar baş bana yapmamı söylüyor ve ben de gidiyorum yapıyorum. Yoksa benim de yapmakla ilgili başa itaat etmediğim, yok bu kadar, daha fazlasını yapmam dediğim sınırlarım mı var? Korintliler özellikle beden konusunda der ki, beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıda bu üyelerin hepsi tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir. İster Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür olalım. Hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimiz aynı ruhtan içmesi sağlandı. İşte beden tek üyeden değil birçok üyeden oluşur. Ayak, el olmadığım için bedene ait değilim derse bu onu bedenden ayırmaz. Kulak, göz olmadığım için bedene ait değilim derse bu onu bedenden ayırmaz. Bütün beden göz olsaydı nasıl duyardık? Bütün beden kulak olsaydı nasıl koklardık? Gerçek şu ki Tanrı bedenin her üyesini dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir. Eğer hepsi bir tek üye olsaydı beden olur muydu? Gerçek şu ki çok sayıda üye ama tek bir beden vardır. Gelin işin birazcık teknik boyutuna bakalım. Bu bedene nasıl dahil olduk? Bu beden vardı. Bu beden Pentekost gününden bu yana var. Pentekost gününde bu beden nasıl oluştu? Kutsal Ruh, gökten ateşten diller şeklinde topluluğun üzerine döküldüğünde, topluluk Kutsal Ruh'u artık kalıcı bir şekilde aldığında, Tanrı ile insan arasında kopmaz bir bağ kuruldu. Bu bağın adı Kutsal Ruh'tur. Tüm aklıyla, tüm canıyla, tüm varlığıyla İsa Mesih'in Rab ve kurtarıcı olduğuna iman eden, o İsa Mesih'in kişinin günahları için o çarmıhta öldüğüne, gömüldüğüne ve üçüncü günde ölüler arasından dirildiğine iman eden kişi Tanrı'nın ruhuyla mühürlenir. Neye benzetelim bunu? Cep telefonu. Şimdi yakında bu benzetmeyi kullanamayacağım ama şimdi hala kullanabilirim. Bizim ülkemizde hala geçerli. Bu cep telefonu içine sim kart takmazsan bir işe yaramaz. Değil mi? Ancak ve ancak sim kart varsa operatöre bağlanır ve sen bu cep telefonunun işlevlerini kullanabilirsin. Aksi takdirde hani arada sırada Wi-Fi'ye bağlanarak belki bir şeyler yapsan ama gene de telefon görüşmesi yapmakta zorlanırsın. Hele Wi-Fi de yoksa bulunduğun yerde telefon işe yaramaz kalır. İşlevini yerine getiremez. Kutsal Ruh da böyledir. Eğer bir kişide Kutsal Ruh yoksa o operatöre bağlanamaz. Bağlanamayacağı için o operatöre bağlanan büyük ağın bir parçası olamaz. İşte evlatlığa alınmak da tam olarak böyle bir şeydir. O Kutsal Ruh şart, vazgeçilmez. Çünkü bedenin bütün üyelerini bir araya bağlayan ağ, o Kutsal Ruh'tur. Onunla mühürlendiysen bu bedenin bir parçasısın. Tanrı seninle birlikte, senin içinde yaşıyor. İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Kim o kapıyı açarsa içeri gireceğiz ve içeride ziyafet olacak. İşte o ziyafet Kutsal Ruh'a sahip olanlardadır. Kutsal Ruh'la mühürlenmiş olanlardadır. Ve onlara Hristiyan denir. Ama Kutsal Ruh'u almamıza rağmen arada deriz ki, ben ondan daha iyiyim. Parmak göze, gözden daha iyi görebileceğini, göz de parmağa, parmaktan daha iyi tutabileceğini söylemesi nasıl kulağa mantıksız geliyorsa, bazen bedenin üyeleri arasında da böyle bir çekişme olur. Ve bu yüzden Korintliler mektubu der ki, bütün beden göz olsaydı nasıl duyardık? Bedende kulağa da, göze de, ayağa da, ele de, beyne de, iç organlara da. Hatta bazen önemsiz saydığımız vücudumuzdaki tüylere dahi ihtiyaç vardır. Bir esintiyi hisseden duyularımız vardır. Hissedebilme duyumuz vardır. Hissedebilme duyumuzu kaybedersek hissedemeyiz. Algılayamayız. Ya bu yumuşak bir şey mi, pürüzsüz mü, pürüzlü mü, bunu algılayamayız. Onu hissetmeye ihtiyacımız var. Acı mı, tatlı mı? Bilemeyiz. Bazen açıkçası batıdan esen sert rüzgarlar diyelim biz size buna. Hani hava raporlarında der ya, işte Balkanlardan gelen soğuk hava tabakası işte ülkeyi etkisi altına aldı. Bazen de bazı ilahiyatsal rüzgarlar eser. Böyle batıdan gelirler. Kilise dönemi bitti. Ya ne gereği var? Yani artık yeni bir çağda yaşıyoruz. Böyle şeyler hurafe, eski zaman kitapları bunlar. Niye okursunuz ki? Yani ya hatta bazı şeyler, ben kiliseye gelmeden de Hristiyanım. Hani tecrübelerle sabittir ki kilisenin Hristiyan'a değil, Hristiyan'ın kiliseye ihtiyacı vardır. Ben her pazar buraya gelmezsem, daha sonra dünyanın başka cazip hortumları çıkar etrafımızda, böyle eser güçlü rüzgarlar. Ve o kadar da caziptir ki gel gel gel der, dersin ki ya birazcık da onlara kapılıp uçayım. Sonra bir bakmışsın, kopup gitmişsin. Artık bedenin bir parçası bile değilsin belki. Ne demeye çalıştım, anlatabildim mi? Bu sebeple kilisenin ne olduğunu anlamak çok önemli. Özellikle taş bina değil. Evet, bu bina güzel, yapıldı, edildi. Biz burada toplanıyoruz. Rabbe şükrolsun. Hani ama oldu ki burada toplanamıyoruz. İki sokak ötede havanın da güneşli olduğu halka açık bir parkta toplanmak zorundayız. Bir şey oldu ya, olabilir yani, her şey olabilir. Bu bizi eksik yapar mı? Kilise olarak bu bedenin her bir parçası değerlidir. Bazen insanlar kendilerini o bedenin içerisinde değersiz bulma ayartısına düşerler. Ama ben o kadar da bir şey yapamıyorum. Ben yani sanki ya ben bilmiyorum ya, çok önemsizim sanki, gelmesem de olur. Ben siz daha iyiler gibi hissettiğin zamanlar olabilir. Yani bu seni bedenden kopartmak ve yalnızlaştırmak isteyen, kükreyen bir aslan gibi etrafta avını arayan kötü olanın isteğidir. Asla Tanrı'nın isteği değildir. O yüzden sakın kendini bedenin en önemsiz bir parçası gibi görme. Çünkü sen asla önemsiz değilsin. Şöyle söyleyeyim sana. Sen önemsiz olsaydın uğruna İsa ölmezdi senin. İsa Mesih senin uğruna öldüyse sana değer verdiği içindir ve bu değer senden değil, İsa Mesih'in senin uğrunda ölmesinden kaynaklanır. Düşün sana ne kadar çok değer veriliyor. Değerin çok büyük. Sakın değersiz olduğun ayartısına kapılma. Ve senin bu bedenin içerisindeki yerin de önemlidir. Ama ve lakin, tabii ki kutsal kitabın başka bir ayeti de der ki hiç kimse kendisine gereğinden fazla değer vermesin. Çünkü bu da gurura götürür. Ya ben çok değerliyim, bensiz bir şey yapamazlar dediğin anda Tanrı sensiz çok şey yapar ve sen sadece baka kalırsın. Ama bunun bir parçası olmak istediğinde alçak gönüllü bir şekilde Tanrı seni kullanarak da o çok güzel şeyleri yapmak ister. Beden önemlidir ve bir bedenin parçası olduğumuzun tekrar tekrar hatırlamamız gereklidir. Bunu unutabiliyoruz çünkü. Neden? Batıdan esen güçlü rüzgarların arasında bireysellik var. Eskisi kadar toplumsal değiliz. Yani eskiden apartmanda komşuluklar vardı. Birisinde pişen bir şeyi insanlar aman bunun kokusu komşuma gitmiştir diyerekten hani komşusuna ikram ederdi. Şimdi adam balkonda mangal yapıyor, kokusunun sana gelmiş olduğunu gram kadar önemi yok. Kurumu da senin alt kata temiz çamaşırların üstüne dökülüyor. Şimdi demek istediğim şey, artık bireysellik dönemi başladı. Ve bizim kilise olarak, bir beden olarak birliğimizin değerini daha ciddi kavramamız gereken bir dönemdeyiz. Çünkü hani bir laf vardır ya, diyoruz ya, işte ışığın insanların önünde parlasın. Nasıl parlayacak? Eğer sen birlikte olmayı, birbirini aramayı, sormayı, birbirinden vazgeçmemeyi kendine hedef edinirsen, Mesih senden vazgeçmediği gibi, o zaman bir ışık parlar. Ve bu ışık, o ışığa sahip olmayanlara öyle parlak parlar ki, o ışığın adı yardımlaşmadır. Senin düştüğün sıkıntıya düşen bir başka birisi vardır, senin düştüğün sıkıntıyı gören, ama bedenin sana yardım etmek için seferber olduğunu gördüğünde, ama kendisine hiç kimse yardıma gelmediğinde insan sorar, ne kadar şanslısın sen. Ya bir dünya farklı farklı adam seni ziyarete geldi, sana yardıma geldi. Ya bunların, sen ünlü birisi misin? Sonra ona şunu deme şansın olur. Hayır, ben de senin gibi herhangi bir insanım ama kilise ailesinin bir parçasıyım. Hristiyanım. Ve bu bir fark yaratır. Bu çok ciddi bir fark yaratır. Ve bu fark insanların gözüne gözükür. Ama şunu dersen ki, ya ha, duydum ki hastaymış, ya ona gidenler vardır, ben şimdi rahatımı bozmayayım dersen, bu farkı yaratamazsın. Ve bu ışık parlayamaz. Ve o zaman dersin ki, kendine sorarsın, ya bu kadar yıldır buradayım, hiç kimse benim burada Hristiyan olduğumu dahi bilmiyor. Hiç kimse beni tanımıyor bile. Büyük benzetmelerden bir tanesi de ruhsal tapınaktır. İnşaat ustaları bilirler. Duvarda her bir tuğlanın önemi vardır. Düşünsene, şurası düz duvar ama şurada bir tuğla kadar bir gedik var. Kime faydası var? Bu duvarın bir amacı var. İçeriği dışarıdan korumak. Değil mi? Yoksa aksi takdirde sadece sütunlar, işte şey, etrafta hiç duvar olmadan efil efil de yaşayabilirdik. Ama kendimizi hiçbir şekilde koruyamazdık. İçeride kutsal bir işlev gerçekleştirilir bu tapınağın. Rabbi yüceltmek gibi. Ve her bir üyesi bu duvarın bir parçasıdır. Eğer ki sen bu duvarın bir parçası olduğunun farkında değilsen ve dersen ki kendine, ya ben olmasam da onlar olur, ya ben olmasam da olur, dediğin anda o duvarda bir gedik atışılır. Ve soğuk kış günlerinde üşürüz. Ya da klimayı açtığımız sıcağın yanıcı günlerinde yeterince serinleyemeyiz. Çünkü oradan hep bir şeyler kaçıp gider. Ya da girmemesi gereken şeyler içeri girer. O yüzden her bir bireyin de bu tapınağın bir diri taşı olmakta bir önemi vardır. Yani unutma, sen önemlisin. Benzetmelerinin hepsinin bir işlevi vardır. Bize anlatmak istediği bir amaç vardır. Topluluğun amacı. Bakın ben size söyleyeyim, topluluğun birincil amacı birbirini sevmek ve birbirini himaye etmektir. Korumak, kayırmak, sormak, aramak. Bu topluluğun bir amacıdır. Aynı zamanda topluluk Tanrı'nın bir egemenliği, bir krallığıdır. Ve bu krallık olarak bir işlevi vardır. Kralın isteklerini yerine getirmek. Ve her birimiz o krallığın birer vatandaşıyız. Artık bu dünyada gurbetçiyiz. En önemli sevdiğim benzetmelerden bir tanesi de kahinliktir. Kahin ne yapar? Eski zamanlarda, özellikle eski antlaşmada, biz halkın başında bir kahin ve onun karşısında da Tanrı'nın gönderdiği bir peygamber olduğunu görürüz. Tanrı ile halk günah engelinden dolayı buluşamazdı. Ama Tanrı'nın peygamberiyle kahin buluşabilirdi. Musa özellikle kahinliği ve peygamberliği aynı zamanda yürütüyordu. Bu yeni antlaşma zamanında İsa Mesih bunu kendi üstüne aldı. Ama o arada hep peygamberler ayrı, kahinler ayrı oldu. Kahin halkı temsil eden Tanrı'nın önünde bir kişidir. Ve Tanrı'yı işiten de kişidir. Ve özellikle İbraniler mektubu der ki, sizler kahinler topluluğusunuz. Yani bir kahin var ve onu izleyen bir topluluk değilsiniz. Her birinizin kahin olduğu bir topluluksunuz. Yani kalifiyesiniz aslında. Ne demek istiyoruz bununla? İsa Mesih çarmıhta öldüğünde, tamamlandı dediğinde, en kutsal yerin perdesi yırtıldığında Korintliler mektubu der ki, artık Tanrı'yla peçesiz bir yüzle görüşebiliyoruz. Artık arada günah engeli yoktur. O günah engeli ortadan kalktığı için artık her birimiz, İsa Mesih'in kutsal ruhuyla mühürlenmiş olan her birimiz, İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmiş her birimiz, Tanrı'nın artık kahinidir. O en kutsal yere girer. Ama kim ki onda kutsal ruh yoktur, o en kutsal yere giremez. Onun için hala günah duvarı orada durmaktadır. Çünkü onun günah engelini ortadan kaldıran bir İsa Mesih'i yoktur. İman etmemiştir. Ve bu sebeple sizler kahinler topluluğusunuz. Kahinin görevi hizmet ettiği Rabbi bilmektir. Kutsal kitabını okumayan kahin kahinlik yapamaz. Aracılık da yapamaz. Kilisenin görevlerindir kahinlik yapmak, aracılık yapmak. Kim için? İsa Mesih'i tanımayan birisi için dua ettiğinizde siz kahinlik yapıyorsunuz. Birisi size inancınızı sorduğunda siz Tanrı'nın sözlerini ona ileterek kahinlik yapıyorsunuz. Ama kahinlik yapabilmenin işlevi, görevi kahinin donanımlı olmasındadır. Kahin kendisini donatmak istemelidir. Eski antlaşmada kahinlik görevini layıkıyla yapmayan insanların Tanrı'nın lanetine uğradığını okuruz. Özellikle Samuel peygamber, onun daha çocukken teslim edildiği kahin Eli'ydi ve Eli'nin çocukları babalarından dolayı kahindiler. Ama onlar kahinliği kendi bireysel çıkarları için kullandılar. Ve Tanrı onları lanete uğrattı. Kahin asla kendi bireysel çıkarı için kahinlik yapamaz. Hizmet ettiği Tanrı'nın isteğini yerine getirir. Ruhsal tapınak dedik, taşlar dedik, beden dedik, üye dedik, öğrenciler. Evet, öğrenciyiz hepimiz. Ya diyeceksin ki ben okuldan mezun olalı çok oldu. Ben artık eskisi kadar yani böyle defter, kitap, aman istemiyorum böyle şeyleri. Şimdi çocuklar, küçük çocuklar gitsin okula. Yok, özür dilerim. Sen İsa Mesih Rabbin ve kurtarıcın olarak kabul ettiğin anda şuna imza attın. Ölene kadar öğrenciyim. Ölene kadar öğrenciyim. Öğrenme işin son nefesini verene kadar devam edecek. Bundan kaytaramazsın. Ha, kaytarırsın. Kaytarırsın, ne olur? Başarılı öğrenci olamazsın. Çünkü başarılı öğrencilerin vahide bahsedilen o göksel kent geldiğinde yetkileri olacak. Görevleri olacak. Çünkü onlar derslerini iyi çalışmış öğrenciler. Başarısız olmayı isteme. Başarılı olmayı iste. Ve öğrenmeye, öğretilmeye her zaman müsait ol. Özellikle İsa Mesih'in döneminde havarilerin en çok şunu sorarlar. Ya havarileri İsa Mesih'in seçmesindeki amaç neydi? Ya da hangi kritere göre seçti? Bakıyorsun ya 12'lerden hiçbiri Ferisi değil. Din adamı değil. Toplum içerisinde prestijli bir konuma sahip değil. Ya bir tanesi vergi görevlisi. Hor görülüyor zaten Roma adına vergi topladığı için halktan. Hani halk ona kalleş, sırtımızdan bıçaklayan vatan haini gözüyle bakıyor. Diğerleri balıkçı. Balık tutmakta dahi o kadar başarılı değiller ki. Yani balık vurmuyor. Sıkıntı yaşıyorlar. Ama onların başarılı olduğu bir tane yegane kriter vardır. Tanrı onları seçerken bu kritere özellikle dikkat etmiştir. Onlar öğrenmeye müsaitlerdi. Yani bilmediklerinin farkındalardı ve öğrenmeye açlardı. susuz çöldeki su arayan kişinin susuzluğu gibi onlar Tanrı bilgisini öğrenmeye açlardı. Tanrı bugün de öğrencilerinden bunu bekler. Köleler, hizmetkar, itaat. Tanrı köleden ne bekler? Ona söylenilen işi yapmasını. Köle istenilen işi yapmazsa bunun sonuçları vardır. Hizmetkar, hizmetkardan Tanrı ne bekler? Hizmet etmesini. Hizmet etmiyorsan sıkıntı var. Tanrı sana hizmetkar diyorsa senin hizmet etmek en büyük arzun olması lazım. Bunu yerine getirmezsen sıkıntıdır. Çünkü efendi hizmet etmeyen kölelere ne yaptığını İsa Mesih birçok farklı köle benzetmesinde anlatmıştır. O köleler hiç güzel şeylerle karşılaşmazlar. O yüzden hizmet etmek içimizde yanan bir ateş olması lazım. Nasıl sana hizmet edebilirim kardeşim? Ya hastasın, senin için ne yapabilirim? Bir kase çorba getirsem memnun olur musun? Ya da gelsem bir oturma odanı süpürsem? Ya evinin duvarlarında biraz dökülme var. Dur ya benim elimde fazla boya vardı. Ben geleyim boyayayım şunu. Ne demeye çalıştım anlatabildim mi? Kilise içerisinde görmeye arzu duyduğumuz, söylerken bile birisi bana bunu yapsa dediğimizde gözlerimizin yaşlandığı ihtiyaç duyulan bir şeydir. Hepimizin merhametli olması gerekir. Ordu ve asker, erkekler bilirler. Askere gidenler bilirler. Askerde emir verildi mi biter. O emri yerine getireceksin. Nasıl yerine getireceksin? Ya yerine getireceksin. Yani yoksa sonucu kötüdür. Çarpılırsın. Komutan çarpar. Bunu erkekler çok iyi bilirler. Hani bizim ülkemizde bayanları askere almadıkları için bayanların bu konuda hani bu emir karşısındaki o dik duruş pek içselleştirebileceğinizi düşünmüyorum. Ama ve lakin erkekler bunu bilirler. Ama Tanrı'nın ordusundaki her bir asker, kadın erkek ayırt etmeksizin Tanrı'nın komutası altındadır. Ve beklenilen şey emre itaattir. Şimdi neden bahsettik? Ya dedik ki bak itaat, gitmek, hizmet etmek, dinlemek, öğrenmek. Hepsi. Seni, beni, İsa Mesih'in öğrencisi yapan unsurların başındadır. Ve bunların en başında da şu gelir. Ben bilmiyorum Rab, gel bana öğret, ihtiyacım var. Eğer bunu, gururunu bir kenara bırakıp söyleyebiliyorsan, senden çok güzel öğrenci olur. Çok güzel öğrenci olur. Çünkü çok güzel öğrenirsin. Filozoflar der ki, dolu kaseyi dolduramazsın, zaten doludur. Tanrı'nın önünde kasen boş, Rab doldur dediğin zaman kase dolar. O yüzden Tanrı'nın önünde ben bunu biliyorum demenin hiçbir faydası yoktur. Onun yerine Rab, unutmuş olabilirim, gel yeniden bana sıfırdan anlat demenin çok büyük önemi vardır. Bugün biz bu bilgilerle ne yapacağız? Bugün biz bu bilgilerle tekrar tekrar şunu hatırlayacağız. Kilise sensin, kilise benim. Janjanlı dört duvar değil, ses sistemi değil, ahşap kürsü değil, lokasyon, bina değil. Batıdan en çok kilise için hoşlandığım bazı resimler var. Böyle yerel yerlerde, daha köylerin olduğu yerlerde böyle ahırdan kiliseler vardır. Etrafta samanların olduğu. Çünkü gerçekten mekanın bir önemi yoktur. Gelin şunu şöyle tamamlayalım. Şimdi diriliş de yaklaşıyor. Özellikle Palmiye pazarı gelecek. Palmiye pazarında şunu okuyacağız. İşte sıpanın üstüne binmiş İsa Mesih Yeruşalim'e doğru gelirken halk işte palmiye yapraklarını onun yerine atacak ki hani onun yolunu hazırlamak için ve o sıra halk bağıracak. Haleluya! Maranata! Adonai! Sevinçle. Çünkü kim geliyor? Mesih geliyor. Ve o sıra Yahudi halk, ileri gelenleri, Ferisiler, din önderleri gelecekler, diyecek ki öğretmen öğrencilerini sustur. Ve öğretmenin söylediği çok güzel bir söz olacak orada. Onu okuyacağız o zaman da. Şimdi de açıp okuyabilirsiniz. Ve der ki öğretmen İsa Mesih, onları sustursam taşlar yüceltir. Benim vermem gereken yüceliği dağa taşa bırakmak istemiyorum. Peki ya sen? Tanrı'yı benim yaşamım yüceltmeli. Benim yaşamım ışık olmalı başkalarına. Evet, ben olmazsam dağa taş Tanrı'yı yüceltir. Tanrı için bunun engeli yoktur. Ama niye dağa taşa bırakayım Tanrı'ya benim vermem gereken yüceliği? Onu ben vermem lazım. Seni kendimden çok benim sevmem lazım. Seni benim arayıp sormam lazım. Senin de beni arayıp sorman lazım. Benim sana gelmem lazım. Senin de bana gelmen lazım. Etrafta ihtiyaç içinde gördüklerimize birilerinin gitmesini beklemememiz, bizim gitmemiz lazım. Çünkü kralımız öyle buyurdu. Çünkü efendi öyle istiyor. Ve onun istediği iyidir. Ha bunu yaparken benim sıkıntı çekmem lazım. Çünkü öğretmenimden daha üstün değilim. Onun çektiği sıkıntılar yanında benim sıkıntı diye addettiğim şeyler nedir ki? O yüzden gelin bugün kendimize yeniden hatırlatalım. Kilise olmanın ne demek olduğunu, Tanrı'nın önünde durmanın ne demek olduğunu. Sorumluluklarımız var. Ama biliyor musun, hiçbiri zor değil. Çünkü sende başka insanlarda olmayan bir şey var. Tanrı'nın ruhu senin yanında. Ancak ve ancak onun sayesinde başarabilirsin. Dua edelim. Ya Rab, teşekkür ediyorum bu sözler için, bu örnekler için. Rab, teşekkür ediyorum Rab, bu fırsat için. Evet Rab, burayı sen bize sağladın ve ileride de istersen başka yerleri de sağlarsın. Senin adını yüceltmek için bir araya gelmek üzere. Sağlamasan da sen bizim Rabbimizsin ve biz seni her yerde, hafta içi, her günde işimizi yaparken, dinlenirken dahi seni yüceltiriz. Rab, teşekkür ediyoruz. Şimdi her bir çocuğunun sadece burada değil, bütün dünyada ilk önce buradan başlayarak, Antalya'daki çocuklarından başlayarak, bütün Türkiye'deki ve bütün Türkiye'deki çocuklarından başlayarak Rab, bütün dünyadaki çocuklarını Rab sirkele bugün. Anımsat bugün Rab, senin çocuğun, senin hizmetkarın, senin kölen olmak ne demek? Ve nasıl senin önünde Rab, seni yücelterek durabiliriz? Anımsat bizlere, hatırlat bizlere diye diliyoruz. İsa Mesih'in adıyla. Amin.